Ayrım 6. Ama 871. gece olunca demiş ki: yatağa uzanıp kısa bir süre sonra uyudum. O gecenin sabahına doğru komşularımdan bir balıkçı adeti gereğince sırtına vurmadan önce ağlarını gözden geçirirken, ekmeğini kazanmak için uğraşırken gereğince işe yaramasını epeyce aksatacak şekilde ağda bulunması gerekli yerinde bir kurşun parçasının mevcut olmadığını görmüş. Elinde de bunun yerini tutacak başka parça olmadığından ve bütün dükkanların kapalı bulunduğu o saatte gidip çarşıdan bunu sağlama olanağı da bulunmadığından, o saati bekleyip sağlayacak olsa ancak gün doğduktan 2 saat sonra balık avlamaya çıkabileceğini, böylece ertesi gün için ailesinin nafakasını çıkaramayacağını düşünerek büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Karısına uygun bir saat olmamasına karşın en yakın komşusuna gidip ona durumu açıklayarak ağında noksan bir kurşun parçası bulmalarını onlardan rica etmesini söylemiş. Biz de balıkçının en yakın komşusu olduğumuzdan kadın gelip bizim kapımızı çaldı ve herhalde kendi kendine tecrübemle evine ancak hiçbir şeye ihtiyaç duyulmadığı zaman gidileceğini bildiğim halde urgancı hastanlara kurşun parçası istemek üzere bir başvurayım hele diyerek kapımızı çalmaya geldi. Beni uyandırıncaya kadar kapıyı çalmayı sürdürdü. Ben de "Kim var kapıda?" diye haykırdım. Kapıdaki "Benim, komşum falan balıkçının amcasının kızı. Ey Hasan, seni böylece uykunda rahatsız ettiğim için yüzüm karadır. Ama çocuklarımın babasının ekmek parası kazanması söz konusu. Onun için bu nezaketsiz davranışta bulunmak zorunda kaldım. Lütfen beni bağışla. Seni uzun süre yatağından uzakta tutmamak için bana ağını elverişli hale getirmek için kocama ödünç verecek bir kurşun parçan var mı söyle," diye yanıt verdi. Hemen aklıma Si Sadi'nin bana verdiği kurşun parçası geldi. Ve vallahi onu bunca çocuğun babası olan komşuma vermekten daha iyi şekilde nasıl kullanırdım bilmem diye düşündüm. Komşu kadına işlerine yarayacak bir kurşun parçam olduğunu söyledim ve gidip el yordamıyla söz konusu kurşun parçasını arayıp buldum. Ve karıma teslim edip kendi elleriyle komşusuna vermesini sağladım. Zavallı kadın da boşuna bize gelmediğine ve evlerine eli boş dönmeyeceğine sevinerek karıma, "Komşum, bu gece Şeyh Hasan bize gerçekten büyük bir yardımda bulundu. Bunun karşılığında kocam ilk ağı sizin uğrunuza denize fırlatacak ve böylece eline geçireceği bütün balıkları yarın başımız üzerinde size getireceğiz," dedi. Komşumuz çabucak gidip kurşun parçasını balıkçı kocasına verdi. O da ağını işe yarar hale koydu ve adeti gereğince sabah olmadan balık avlamaya gitti. Bizim uğrumuza ağ ilk fırlatışında sadece bir balık tutmuş. Ama bu balık bir arıştan daha büyükmüş ve oldukça iriymiş. Onu bizim için bir seleye koyup ayırarak balık avlamayı sürdürmüş. Ama tuttuğu balıkların hiçbiri onun kadar güzel ve iri değilmiş. Balık avlamayı tamamlayınca o günün avını götürüp çarşıda satmadan önce bizim için tuttuğu balığı kokulu yapraklarla örtülü bir seleye koyarak evimize getirdi. Ve "Tanrı onu sizin için lezzetli ve keyifle yenir kılsın," diyerek bize verdi. Ve her ne kadar yeterli ve uygun değilse de sizden bu armağanımı kabul etmenizi rica ediyorum. Bu denli az oluşundan dolayı beni bağışlayın. Çünkü kısmetinize çıkan bu kadar. İlk attığım ağdan bu çıktı," diye ekledi. Ben de kendisine, "Ama bu pazarlıkta biz seni aldatmış oluyoruz ey komşu. Çünkü küçük bir bakır parayla alınabilecek bir kurşun parçası karşılığında bu kadar güzel ve iri bir balığın sağlanması ilk kez görülen bir olaydır. Ama biz bunu incinmeyesin diye ve de dost ve cömert bir yürekli önerdiğinden ötürü senin tarafından bir armağan olarak kabul ediyoruz," diye yanıt verdim. Böylece birkaç nezaket sözü daha söylendikten sonra balıkçı yanımızdan ayrıldı. Ben de karıma, "Görüyorsun ya karı, bir kurşun parçasının yeri gelince sudanın bütün altınlarından daha çok yarar sağlayabileceğini söyleyen Si Sadi yanılmamış. İşte emirlerin ve şahların bile sofralarında görmedikleri bir balık sana," diyerek balıkçının getirdiği balığı ona verdim. Karım bu balığı görmekle çok sevindi ama yine de bana, "Doğru söylüyorsun vallahi, peki ama onu nasıl pişireceğiz? Ne bir ızgaramız ne de içine koyup bütünüyle pişirebileceğimiz yeterince büyük çömleğimiz var," diye yanıt verdi. Ben de, "Bunun hiçbir önemi yok. Onu ister bütün olarak ister parçalayarak yiyebiliriz pekala. Dış görünüşü bozulacak diye kaygılanma. Onu yahni olarak pişirebilmek için kesip parçalamaktan çekinme," diyerek kendisini rahatlattım. Karım da balığı karnından yararak bağırsaklarını çıkardı. Bu bağırsakların orta yerinde canlı bir harıltıyla ışık saçan bir şey vardı. Onu çekip çıkardı ve kovada yıkadı. Bunun bir güvercin yumurtası iriliğinde ve kaynak suyu kadar saydam bir cam parçası olduğunu gördük. ve bir süre seyrettikten sonra onu oynasınlar ve güzelim balığı hazırlarken analarını rahatsız etmesinler diye çocuklarımıza verdik. Akşam olunca yemek saatinde karım henüz yağ lambasını yakmadığı halde kendisinin üretmediği bir ışığın odayı aydınlattığının farkına varmış. Bu ışığın nereden geldiğini anlamak için her yere bakınmış ve çocukların yere bıraktıkları cam yumurtadan yayıldığını anlamış. Bu yumurtayı alıp lambanın her zamanki yeri olan rafın kenarına koydu. Ondan yayılan ışığın canlılığına bakarak şaşırmanın sınırında şaşırıp kaldık. Ben de vallahi ey amcamın kızı, işte Sisadi'nin kurşun parçası bizi sadece beslemekle kalmadı. Aydınlattı da, bundan böyle ışık sağlamak için yağ almaktan da bizi kurtardı diye haykırdım. Bu cam yumurtanın yaydığı harika parıltı altında o lezzetli balığı yedik. O kutsanası gün bu iki nimetten de yararlanarak iyiliklerinden dolayı kısmet dağıtıcıya şükürler ettik. O gece bahtımızla mutlu, her şeyin böylece sürmesinden başka bir şey istemeyerek yatıp uyuduk. Ertesi gün amcamın kızının uzun dili sayesinde iri balığın karnından çıkan bu ışıklı camı bulmamızın haberi çabucak bütün mahallede duyuldu. Karım komşularımızdan kendisini görmek isteyen ve kocası çarşıda cevahirci olan bir Yahudi karısının ziyaretini kabul etti. Karşılıklı selam kelamdan sonra Yahudi karısı camdan yumurtayı iyice inceleyip karıma, "Komşu Ayşe, bugün beni yanına sevk eden Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü bu cam parçası hoşuma gittiğinden, bende de bazen süslenmek üzere kullandığım aşağı yukarı buna benzer bir cam parçası bulunduğundan, onunla eş oluştursun diye senden bunu satın almak istiyorum. Ve de pazarlık etmeksizin sana bunun için gıcır gıcır 16 dinar gibi büyük bir para teklif ediyorum," demiş. Ama oyuncaklarını satın almak istendiğini işitince çocuklar onu satmaması için analarına rica ederek ağlamaya başlamışlar. Karım onları yatıştırmak için ve bu cam parçası bizim için lamba yerini tuttuğundan Yahudi karısının yaptığı öneriyi reddederek onun çileden çıkıp oradan ayrılmasına neden olmuş. İşler bu durumdayken ben işten döndüm. Karım da bana olup biteni anlattı. Ben de ona, hiç kuşku yok ki amcamın kızı, bu cam yumurtanın herhangi bir değeri olmasaydı, bu Yahudi karısı 10 dinar gibi bir parayı bize teklif etmezdi. Sanırım ki önerisini arttırmak üzere yeniden bize gelecektir. Ama teklifi gereğince yükseltmemiz için bana danışmadan hiçbir şey yapma diye yanıt verdim. Bu durum bana hemen Sisadi'nin daha önce söylediği bir adamın talihinde yazılı ise bir kurşun parçasının bile ona büyük bir servet kazandıracak değerde olduğu sözünü aklıma getirdi. Benden uzun zamandır kaçan talihimin sonunda bana güleceğine tam bir güven bağladım. Böylece öngördüğüm gibi o akşam cevahirci Yahudi'nin karısı karıma ikinci bir ziyaret yapmaya geldi. Ve her zamanki selam ve hatır sormalardan sonra karıma, "Komşu Ayşe, sen Tanrı'nın verilerini nasıl bu denli küçümsersin? Benim sana bir cam parçası için önerdiğim çocukların kısmeti olan parayı reddetmekle bunu yapmış olmuyor musun? Ama çocuklarının iyiliği söz konusu olduğundan, kocama bu cam yumurtadan söz ettiğimde, hamile de olduğumdan ve hamile kadınların arzularını kırmamak gerektiğinden, onun karşılığında sana gıcır gıcır 26 dinar ödememe rıza gösterdi," dedi. Ama karım bu konuda talimat aldığından, "Vallahi komşum beni utandırıyorsun ama bu evde söz sahibi ben değilim. Evin ve içinde bulunanların sahibi amcamın oğludur. Dolayısıyla ona danışmak gerek. Teklifini kendine bildirmek üzere onun dönüşünü bekle, olmaz mı?" diye yanıt vermiş. Ben eve döndüğümde Yahudi karısı karıma söylemiş olduğu şeyi bana da tekrarladı. Ve bir cam parçası karşılığında çocukların nafakasını sana getirdim evladım. Ama hamile bir kadın olarak benim arzum da doyurulmalıdır. Ve kocam hamile bir kadının arzusunu geri çevirerek vicdanına ağırlık yüklemek istemiyor. İşte bundan dolayı kendisi için büyük bir kayba uğrama pahasına bu değiş tokuşu yapmama razı oldu," dedi. Ben de sultanım Yahudi karısının sürebileceği kadar pey sürmesinde özgür bırakarak o sırada ona ne gibi bir yanıt verebileceğimi düşündüm ve sonunda yanıt olarak sadece başımı olumsuz anlamda sallayarak hiçbir söz söylemeksizin yüzüne bakmakla yetindim. Bunu görünce Yahudi karısının yüzü sapsarı oldu ve güvensizlikle dolu gözlerle bana bakarak "Peygamberin üstüne dua eyle ey Müslüman," dedi. Ben de "Dua ve barış onun üzerine olsun ey kafire ve tek varlık olan Tanrı'nın en seçkin kutsamaları da," diye yanıt verdim. Kadın yeniden söze başlayarak, "Nedir bu boş bakış ve bizim aracılığımızla nasip dağıtıcının evinize yağdırdığı nimetler karşısında bu olumsuz baş sallayış da ne demek oluyor ey çocuklarının babası," dedi. Kendisine, "Tanrı'nın inananlar üzerine yağdırdığı nimetler sayısızdır ey kafirlerin kızı. hem de yolunu şaşırmışların aracılığı olmadan diye yanıt verdim. O da bana, yani bu 20 altın dinarı reddediyorsun öyle mi? Dedi. Benim yeniden olumsuz işaret verdiğimi görünce de, pekala komşu, senin camına 50 altın dinar teklif ediyorum, oldu mu? Dedi. Ben de yeniden en ilgisiz tavrımla başımı olumsuz anlamda salladım ve başka yere baktım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 872. gece olunca demiş ki, ben de yeniden en ilgisiz tavrımla başımı olumsuz anlamda salladım ve başka yere baktım. O zaman cevahircinin karısı gidecekmiş gibi örtülerini toparladı ve kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açıyor gibi yaptı, sonra da bir anda fikir değiştirerek bana doğru döndü ve son teklif, 100 altın dinar ve kocamın bu akıl almaz miktarı bana verip vermeyeceğini de bilmiyorum, dedi. Ben de o zaman yanıt vermek için alçak gönüllülük gösterdim. Ama yine de derin bir ilgisizlik havasını terk etmeksizin ona, senin böyle küskün bırakıp gitmeni istemem komşu. Ama senin hesap kitaptan uzak bir halin var. Senin bana 100 dinar gibi gülünç bir bedel ödemek istediğin bu camdan yumurta harika bir şeydir. Öyküsü de kendisi kadar harikadır. Bundan dolayı ve sırf seni bir komşu olarak hoşnut kılmak ve de hamile bir kadının arzusunu kursağına tıkamamak için bu ışık saçan yumurta karşılığında senden ne bir eksik ne bir fazla tam 100 bin dinar istemekle yetineceğim. İster alır ister bırakırsın. Çünkü güzel ve yekta olan şeylerin değerinin kocandan da çok farkında olan başka cevahirciler bana daha fazlasını da önerirler. Bana gelince, her şeyi bilen Tanrı önünde yemin ederim ki ne fazlasını isteyerek ne de azaltarak bu değerlendirmenin dışına çıkacağım vesselam, dedim. Yahudinin karısı bu sözleri işitip anlamını kavrayınca bunları yanıtlayacak sözcük bulamadı. Ve ayrılıp giderken, alıp satıcı olan ben değilim, bu işin başı kocamdır. Önerin ona uygun gelirse gelip seni bulur. Ama sadece başkalarıyla konuşmadan önce bu camdan yumurtayı onun görmesini bekleyeceğini vaat et bana, dedi. Ben de ona bunu vaat ettim. Kadın da çekip gitti. Benim de ey emirül müminin, bu tartışmadan sonra camdan olduğunu sandığım bu yumurtanın bir deniz ülkesi hükümdarının tahtından düşmüş derya mücevherlerinden biri olduğundan hiç kuşkum kalmadı. Zaten ben de herkes gibi derinliklerde deniz kızlarının ve deniz ecelerinin donandığı ne gibi defineler yattığını bilirdim. Bu bulgu benim bu inancımı kanıtlamış oldu. Bir balık avcısının aracılığıyla denizdeki genç kızların donandığı böylesine harika bir süs parçasını ellerime bırakan kısmet dağıtıcıyı ululadım. Ve değerlendirmemi saptamadan önce Yahudi cevahirciden de fazlasını ödeyecek kimseleri arayıp bulsaydım daha fazla kâr edebilmiş olacağımı düşünmekle birlikte Yahudi karısına önermiş olduğum 100 bin altın dinardan da hiçbir şekilde vazgeçmemeye karar verdim. Bu rakamı ciddiyetle önermiş olduğuma göre bundan asla dönmeyi düşünmüyor ve belirtmiş olduğum rakamda ısrar etmeyi kendime vaat edip duruyordum. Tıpkı öngördüğüm gibi Yahudi cevahircinin kendisi evimde belirmekte gecikmedi. Bana gerçekten hiç de iyi şeyler düşündürmeyen buruk bir hali vardı ve bu domuzun oğlu daha çok benden mücevheri koparmak için sanki onun pek değeri yokmuşçasına davranarak her türlü kurnazlığı yapacak gibi görünüyordu. Kendi hesabıma hep güler yüzlü ve uysal bir tavır takınarak tedbiri elden bırakmamaya karar verdim ve ondan hasıra oturmasını rica ettim. Alışıla gelen selam ve hatır sormalardan sonra bana, "Umarım ki komşu kenevir de pek pahalanmamıştır. Dükkanındaki işler de yolundadır," dedi. Ben de aynı tarzda kendisine, "Tanrı'nın kutsaması asla inananların üzerinden eksik olmaz. Umarım ki cevahirciler çarşısındaki işler de senin yüzünü güldürüyordur," diye yanıt verdim. Bana, "İbrahim ve Yakup'un başları üzerine yemin ederim ki komşum kötüye gidiyor, kötüye gidiyor. Ancak peynir ekmek yiyecek kadar para kazanıyoruz," dedi. Epeyce bir süre böylece bizi asıl ilgilendiren konuya yanaşmaksızın konuşmayı sürdürdük. Sonunda Yahudi bu tarzda davranarak benden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca ilk olarak bana, "Komşum, amcamın kızı bana çocuklarının oynadığı pek de değer taşımayan cam bir yumurtadan söz etti. Bilirsin ki benim karımın durumunda olduğu gibi kadın hamile olunca içlerinde yerine getirilmesi imkansız olsalar da garip ve tuhaf arzular doğar. Ama ne yazık ki biz bu arzuları doyurmak zorundayız. Çünkü bunu yapmazsak zararı bebeğin bedeni ve ruhuna yansır ve çarpıklıklarla doğar. Şimdiki durumda karımın arzusu da bu camdan yumurtaya sahip olmak şeklinde tecelli ettiğinden onu yerine getirmezsem bu yumurtayı tüm iriliğiyle doğan çocuğun burnunda ya da terbiyemin adını anmama izin vermediği daha nazik bir yerinde asılı görmekten korkmaktayım. Bundan dolayı komşum, senden ilkim bu cam yumurtayı bana göstermeni ve eğer çarşıdan benzerini bulmak imkanı olmazsa bana durumdan yararlanmaya çalışmayarak bildireceğin uygun bir fiyat karşılığında onu bana bırakmanı rica edeceğim, dedi. Ben de Yahudi'nin bu sözlerini duyunca işittim ve itaat ettim diye yanıt verdim. Ve ayağa kalkıp bahçede söz konusu yumurtayla oynamakta olan çocuklarımın yanına gittim. Ve haykırışlarına ve karşı çıkmalarına karşın onu ellerinden aldım. Sonra hasırın üzerinde oturmuş beni beklemekte olan Yahudi'nin bulunduğu odaya döndüm ve yaptığım işten ötürü özür dileyerek odanın kapı ve pencerelerini tam bir karanlıkta kalacağımız şekilde kapattım. Bunu yaptıktan sonra da yumurtayı koynumdan çıkardım ve onu Yahudi'nin önünde göze batar şekilde bir taburenin üstüne koydum. Birdenbire oda içinde 40 meşale yakılmış gibi ışığa boğuldu. Yahudi de bunu görünce, bu Davud'un oğlu Süleyman'ın başını süsleyen taştaki mücevherlerden biridir diye haykırmaktan kendini alamadı. Böylece haykırdıktan sonra ağzından gereğinden fazla şey kaçırdığını farkına vararak kendini tuttu. Ve ellerimde bunlardan epeyce vardı. Ama bugün için piyasası olmadığından onları zararına çabucak elden çıkardım. Amcamın kızının sanki şimdi hamile olmasının sırası mıydı ki ben piyasası olmayan bir malı satın almak zorunda kalıyorum diye ekledi. Sonra da bana, sen bu deniz yumurtası için ne istiyorsun bakalım komşu, diye sordu. Ben de, satılık değil komşum. Ama amcanın kızının arzusu içine sinsin diye onu sana verebilirim. Zaten bu satışın fiyatı da saptanmıştır. Sözümden dönmeyeceğim, Allah da tanığımdır, diye yanıt verdim. Bana, biraz makul ol, ey hayırlı kimselerin evladı, evimi başıma çökertme benim. Dükkanımı da evimi de satsam, hatta kendimi, karımı ve çocuklarımı da mezada verip çarşıda satsam, senin herhalde şaka olsun diye saptadığın aşırı bedeli ödeyemem. 100.000 altın dinar ha ey şeyh, ne biraz fazla ne biraz eksik, sen benim ölümümü istiyorsun, dedi. Ben de kapıyı ve pencereleri açarak sakin bir sesle, 100.000 dinar, fazlasını değil, zaten bedeli arttırmam yasal olmazdı. Ama eksiğini de düşünmem, ister al ister alma diye yanıt verdim. Ve dahası, eğer bu harika yumurtanın, dua ve barış üzerine olası Davud'un oğlu Süleyman'ın tacındaki deniz mücevherlerinden biri olduğunu daha önce bilseydim, senden istemiş olacağım miktar 100.000 değil 10 katı olurdu. Ve de bunu bulduğumuzu kulaktan kulağa yayarak, satışa neden olan karım için dükkanından armağan olarak birkaç gerdanlık ve mücevher de isterdim. Onu sana böyle gülünç bir fiyata bıraktığım için kendini bahtlı say ve git paraları getir, diye ekledim. Ve Yahudi cevahirci de yapacak başka bir şey olmadığını görerek burnu iyice uzamış, bir an toparlandı. Sonra bana kararlılıkla baktı ve büyük bir soluk koyuvererek, ''Para hazır, sen bana mücevheri ver.'' dedi. Ve bunu söyleyerek başını pencereden uzatıp sokakta duran ve sırtında torbalar bulunan bir katırın dizginini tutmakta olan bir zenci köleye, ''Hey mübarek, torbaları ve teraziyi buraya getir.'' diye haykırdı. Zenci de içi altın dinarlarla dolu torbaları eve getirdi. Yahudi onları birer birer boşalttı ve benim için ne bir eksik ne bir fazla tam da kendisinden istediğim gibi 100.000 dinar olarak tarttı. Amcamın kızı da sahip olduğumuz tek tahtadan yapılma büyük sandığın içinde ne varsa boşalttı ve Yahudi'den aldığımız altınları buna doldurduk. Ancak o zaman güvenle bağrımdan Süleyman'ın mücevherini çıkardım ve inşallah onu aldığın fiyatın 10 katına satarsın diyerek Yahudi'ye verdim. Bana, vallahi ey şey, onu satmayacağım. Karımın arzusunu yerine getirmiş olmak için ona vereceğim, diyerek ağzı kulaklarına varasıya kadar gülmeye başladı. Benden ruhsat alıp bana omuzlarının genişliğini gösterdi. İşte onun durumu böyleydi. Ama Si Saad ile Si Sadi'nin ilgisi ve balık aracılığıyla gerçekleşen benim anıyazıma gelince, o da şöyle. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.